Selamünaleyküm. Hayırlı, bereketli bir Esma-i Hüsna akşamı olmasını yazıyla Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimize başlıyoruz. Bu akşam Esma-i Hüsna dersinden Malikül Mülk ismine geldik. İnşallah işte kelimenin kök anlamı, Kur'an'da nasıl geçtiği bunlar üzerinde duracağız. Malikül Mülk ismi her ne kadar 99 Esma-i Hüsna'da içerisinde geçse de Kur'an'da da Malikül Mülk diye bir kavram olsa da birçok alim bunu Kur'an'daki isimlerden biri olarak görmüyorlar. Çünkü Kur'an'daki isim olarak Melik, Malik olarak kabul ediliyor. Yani bu isimlerden türetilmiş bir sıfat olarak kabul ediliyor. Yani izafetli bir sıfat Malikül Mülk, mülkün sahibi anlamına gelen. Ama yine de biz hani rivayet usulü de olsa 99 esmanın içerisinde olması hasebiyle Malikül Mülk üstünde duracağız bu akşam. Malikül Mülk ismi genel manası mülkün yegane sahibi. Yani Malik, Melik, Melik, Malikünnas, Malikül Mülk işte gibi birçok isim biliyoruz. Dolayısıyla bu akşam demek ki hani Kur'an-ı Kerim'deki o isim olarak geçmiyor ama genel mana olarak izafetli yani bir tamlama olarak gelen bu isim üstünde duracağız. Şimdi Malik dediğimiz şey ne? Biraz ondan bahsedelim. Malikül Mülk, mülkün sahibi nedir? Buradaki felsefe nedir? Bunlar üstünde duralım. Malik olmak istila etmek veya hükmetmek anlamındaki meleke kökünden geliyor. Biraz sonra o meleke kökü üstünde biraz daha duracağız. Hatta melek de aynı kökten geliyor. Demek ki melek yani aynı kökten gelen meleke kökünden türüyor. Malik, mülk sahibi anlamına gelen bir kelime. Yani biz malik dediğimiz zaman ne anlarız? Herhangi bir mülkiyetin sahibi olan kişi anlamına geliyor. Aynı zamanda hükümran. Eğer bu kişi melikse ona da işte bir yerin emiri diyoruz, hükümdarı diyoruz, efendim ya da yöneticisi diyoruz. Mülk dediğimiz şey nedir? Mülk dediğimiz şey ise üzerinde tasarruf yetkisi bulunan her şeye mülk diyoruz. Yani düşünün bir masa var, şu anda benim önümde bir masa var, telefon var, kitaplar var. İşte bunların üzerinde tasarruf, bunları kullanma yetkisi var. İşte herhangi bir nesne de olabilir, canlı da olabilir. Üzerinde tasarruf yetkisi bulunan her şeye demek ki ne diyoruz? Mülk diyoruz. Aynı zamanda mesela melekût. Hani bunu da çok kullandığımız bir şeydir. Melekût alemi falan deriz. Aynı anlama gelir. Ancak melekütü niçin kullanırız? Allah için kullanırız. Yani mesela kendimiz adına biz malik olabiliriz. Bir şeylerin maliye olabiliriz. Yani o mülkiyetin tasarrufu bizde olabilir. Herhangi bir nesnenin, eşyanın mülkiyeti, o tasarruf bizde olabilir. Ne yani biz bunun maliki oluruz. Ama melekût dediğimiz o mülkiyetin, yani görünmez bir mülkiyetin de sahibi olan kimdir? Allah'tır. Şimdi şunu unutmamak lazım. Her melik maliktir. Yani her türlü sahipliği, hükümranlığı olan melik, maliktir. O mülk üstünde tasarrufu vardır. Ama her malik melik değildir. Yani mesela malik olursunuz da melik olamazsınız. Çünkü malik dediğimiz hani onun tasarrufunda bulunabilirsiniz ama ona sonsuz derecede güç getiremezsiniz. Melik ismi çünkü özellikle şuurlu varlıklara mahsustur. Yani melik dediğimiz zaman melikin mübalağalı şeklidir. Malik ve sahip olmak elinin altında bulundurup tek başına tasarruf etme anlamlarına gelir ki kelimenin kökünde melk, milk kökünden gelir ve burada görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi anlamına gelir. Ki Ragıp el-İsfahani müfredat kitabında diyor ki melik isminde akıl sahibi canlılara emir ve yasaklarıyla hükmetme manası da var diyor. Mesela diyoruz ya Nas suresinde Melikin Nas. Kulevzu Rabbinaz Melikin Nas. İnsanların meliğine. Ha, demek ki burada nesnelerin, hani Kur'an insanların meliki derken nesnelerin bir melikinden bahsetmiyor. Dolayısıyla demek ki ne anlamış oluyoruz? Malik dediğimiz şey, evet, meleke kökünden geliyor. Biraz sonra meleke kökünün biraz daha etimolojisine gireceğim. Ve malik dediğimiz kök, meleke kökünden gelen mülk sahibi, işte hükümdar anlamlarına geliyor. Ya da herhangi bir mülk üzerinde hüküm tasarrufu olan anlamlarına geliyor. Melik ise yöneten, yönetici olarak sahip anlamına geliyor. Ve melekût dediğimizde aynı anlamda, ancak bu kelimeyi, bu kavramı sadece Allah'ın mülkü açısından kullanıyoruz ki melekût bilmediğimiz alemlerin mülkiyetine de geliyor. Yani şimdi bizim bir bildiğimiz maddi alemin mülkiyeti var, bir de manevi alemin mülkiyeti var. Dolayısıyla Allah, melik olan Allah, bilmediğimiz o melekütün de sahibi olan. Ve Ragıp el-İsfahani burada şunu söylüyor. Melik isminde aynı zamanda şunu da anlıyoruz. Akıl sahibi canlılara emir ve yasaklarıyla hükmetme manası da var. Şimdi kelimenin birazcık daha köklerine bakalım. Melik isminin meleke kökünden geldiğini söyledik. Mesela meleke, mekele, lemeke, kemele gibi köklerin hepsine baktığımız zaman hepsinde böyle bir güç vardır, kuvvet vardır, şiddet vardır. Yani melek dediğimiz, mekele dediğimiz, efendim lemeke ya da kemele, keleme, hepsi aynı kökten geliyor. Biraz sonra söyleyeceğim zaten. Burada demek ki hepsinde bir güç, bir şiddet olduğunu görüyoruz yoğunluktan. Mesela emleke acinehu, hamurunu iyice yoğurdu demek. Emleke acinehu, hamurunu iyice yoğurdu. Yani niçin bunu kullanıyor emleke fiilini burada? Yoğurma esnasında güç kullandığı için böyle bu fiille ifade ediliyor. Servet, makam, mal, iktidar sahibine güç ve kudret kazandırdığı için mülk diyoruz. Hani servetiniz, hani üstünde tasarruf ettiğiniz malınız, makamınız, işte iktidarlığınız, işte o size güç ve kudret kazandırdığı için ne diyoruz? Onlara mülk diyoruz. Ya da mesela Arapçada dedik ya kelimenin kökü, yani kelimeyi harfleri değiştirdiğimiz zaman mesela lekme, yumruk demek. Arapça yumruk demek. Burada da güç anlamına geliyor. Ya da mülakim, boksör demek. Melek, güçlü ve şiddetli olup eşyanın gücünü temsil ettiği için kullanıyoruz melek. Hani biz daha çok Kur'an-ı Kerim'de iman ettiğimiz bir başka alan üstünden kullandığımız bir kavram. Ama mesela melek çöl yolcusunu hayata bağlayan güç ve kudreti temsil ettiği için yolcunun yanında taşıdığı suyun ismine de El Melek deniliyor. Çok ilginç değil mi? Yani biz birazcık da manevi alanda Allah'ın kullarından olan, işte nurdan yaratılmış bir taifeden, bir gruptan bahsediyoruz. Ama o grupla alakalı o kelime, o grup için kullanıyor Kur'an. Ama melek aynı zamanda demek ki çöl yolcusunu işte hayata bağlayan, o güç ve kudreti temsil ettiği için yolcunun yanında taşıdığı suyun adı. Şimdi düşünün. Çöldesiniz, çok sıcak ve sizin en büyük gücünüz orada sudur. Dolayısıyla o su gücü temsil ettiği için ona El Melek deniliyor. Ya da yine kelimeyi, yine K'yi başa alarak kullanalım. Kemal. Yani meleke, kemele dedik ya, kemal bir şeyin en güçlü, en gelişmiş halini ifade ediyor. Yani kemal, mesela diyoruz ya, kemalat noktasına gelmek. Ne demek? Herhangi bir konuda en ileri derecede olgun hale gelmeye kemal diyoruz, kemalat diyoruz. Ya da kelam, kelime, aynı kökten geliyor. Hani meleke, mekele, keleme aynı kökten geliyor. Kelam ne? Kelamda şu demek, kelime Arapçada bir şeyin, şöyle diyelim, bir işte kişi de iz bırakan o güçlü söze kelam diyoruz, kelime diyoruz. Söz çok güçlü. İnsanın gücü, insan gücünü sözünden alıyor. Yani şimdi bazı insan gücünü sözünden alır, bazı insan da sözünü gücünden alır. Yani sözünün gücüne güvenen insanla gücünün sözüne güvenen insan arasında çok büyük bir fark vardır. Sözünün gücüne güvenen insan, bir insan eğer sözünün gücüne güveniyorsa, o insanın bilişsel olsun, gönül olsun, o birçok yönden donanımı çok iyidir. O açıdan da sözünün gücüne güvenir. Ama gücünün sözüne güvenenler var ya, hani bağırmaya, vurmaya, şiddet gösterme, o gücün sözüne güvenenler ise işte sözünü kullanamayan, ancak bedeninin uzuvlarıyla güç göstermeye çalışan insan tipolojisidir. Yani bunu aslında bu tipoloji, bu belki priori şeydir yani hayvan örneklerinde gördüğümüz bir şeydir. Niye? Hayvan işte gücünü ancak bedenle alır. Bedeniyle işte gösterir. Ama insanın gücü aslında sözündedir. Dolayısıyla kelam dediğimiz şey neymiş? Kelime dediğimiz şey insanda iz bırakan güçlü söze kelam diyoruz. Kelime diyoruz. Demek ki bazı insanlar güçlerinin sözünü kullanıyorlar, kelimesini. Bazı insanlar da sözlerinin gücünü kullanıyorlar. Yani şöyle düşünmek lazım. Sözün gücü müdür, gücün sözü müdür? Hangisi daha etkilidir? Gücünüzün sözünü kullandığınız zaman o bir iki dakika, o şiddetten dolayı karşı taraf belki birkaç saat olur, birkaç sene olur en fazla. Korkar ve çekilir. Ama sözünüzün gücünü kullandığınız zaman korkmaz. Etkilenir, düşünür. Bilişsel düzeyde işte yorumuyla değerlendirir ve o sözün gücüyle anlamaya çalışır. Ki Allah Kur'an-ı Kerim'i ne kadar hikmetli bir kitap olduğunu söylerken burada sözün ne kadar güçlü olduğundan bahsediyor. Ne kadar sözümüz güçlüyse, dağarcığımız söz, kelime dağarcığımız güçlü, kelimeleri kullanabilme kapasitemiz güçlüyse, kendimizi ifade edebilmemiz, kendi gücümüzü gösterebilmemiz de o kadar güçlüdür. Hatta burada şunu da unutmamak lazım. Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşi, işte gurbet, yeni Lut kavminin helakı, eşinin kıskançlığı gibi durumlarda sınandığını biliyoruz. Ve bu durumlarda etkili iz kaldığı için de bu durum kelimat diye adlandırılmış Kur'an'da. Hatta Hazreti Adem'le alakalı Hazreti Adem'e de Allah kelimat veriyor ve beşerden insan olma kapasitesine yükseliyor. Diyor ya, Fetelakka Ademi min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh innehu ettevabur rahim. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve bunlarla tövbe etti. Rabbi onun tövbesini kabul etti. O tövbeleri kabul edendir. Bakara suresi 37. ayet. Biz burada ne anlıyoruz? Demek ki Adem kelimelerle o beşer halinden insan olma kapasitesine yükseldi. Kelimelerle işte tövbe etti. Kelimelerle anladı. Ve Kur'an'da diyor ya, allemehül beyan. Allah insana beyan etmeyi öğretti. İnsanın en büyük gücüdür söylemi. Söyleminin güçlü olması. Tabii belki bugünümüzde bu azalmış olabilir. Edebi metinleri belki daha az okuyoruz. Okumalar yapıyoruz belki ama okumaların istişarelerini yapmayabiliyoruz. Ya da sohbetimizi daha az yapabiliyoruz. Daha çok dijitalde vakit geçirebiliyoruz. Ki bununla alakalı hani dijital demans durumu içinde bunu söylüyorlar ya, birileriyle sohbet etmek, kendini ifade etmek, duygularını ifade etmek, bunlar insanın en büyük sermayesi. Güzel, yani burada dedikodudan bahsetmiyoruz. Düşünceler üzerine, duygular üzerine yorumlar yapmak, değerlendirmeler yapmak üzerinden bahsediyoruz. Yani evet, insanın kelimeleri çok güçlü. İnsan o kelimeleri kullanabildiği zaman çok güçlü. Hani Maslow İnsan Olmanın Psikolojisi kitabında şeyden bahseder. Der ki bir insanı şey gibi, tohum gibi düşünün. Şartlar ne kadar iyi olursa olsun, işte güneş, hava, yağmur, ne olursa olsun, tohum neyse onu verir. Tohumun iyi olması, insanın tohumunun da güzel olması, işte onun o kelimelerle doğru düşünce formları oluşturmasından geçiyor. Doğru şekilde anlamlandırmadan geçiyor. Ve hani Allah'ın en insana verdiği en önemli güçlerden bir tanesi de biliyorsunuz Bakara suresinde geçiyor ya, Adem el esma külleha diyor. Yani Adem'e insanı Allah, Adem'e esmaları öğretti, isimleri öğretti. Demek ki insan için dilin en büyük sermayesi, insanın kemalatının en büyük sermayesinin kelimeler olduğunu unutmayalım. Yani burada aslında şunu da anlıyoruz. Hani melik olmak, bir şeylere tasarruf etmek, yani herhangi bir şeyin tasarrufunun bizde olması, mülkiyetinin, aslında o bizi çok güçlü kılmıyor. İnsanı asıl güçlü kılan kelimelerini güzel kullanabilmesi, doğru kelimelerle anlatabilmesi. Hani Einstein diyor, en akılsız insan aynı işleri yaparak farklı sonuçlar bekleyendir diyor. Aynı eylemi yapıp farklı sonuçlar bekliyor. Aynı şekilde aynı kelimeleri kullanarak da aynı farklı sonuçlar beklemek yanlış. Eğer bir konuda tıkanıklığımız varsa kelimeleri değiştirmek lazım. Aynı Hazreti Adem gibi. Yanlış olduğu yerde kalktı, istiğfar etti. Şimdi devam edelim. Melik ile Malik arasında nasıl bir fark var? Biraz sonra Malikül Mülk'ün üstünde biraz daha duracağız. İkisinin geldiği kökte milk olduğunu söyledik. Yani Malik ismi mülk ve milkin öznesi. Milk nedir? Mülk edinme, velayetini üstlenme anlamına geliyor. Yani bir özneye izafe ettiğimiz zaman anlam kazanan bu mülk, hükümdarlık, efendim, otorite, bir hükümdarlığı, bir otorite ifade ediyor. Hükümdar ya da işte kral dediğimiz o melik nedir? Milk kelimesinden geliyor ve işte bir şeyi ayakta tutan otorite. Bir şeyi ayakta tutan otoriteye de Arapça millak deniliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, demek ki milk dediğimiz şey bir özneye atfedildiğinde anlam kazanan her şeyi, mülk ise hükümdarlık ve otoriteyi ifade ediyor. Mülk dediğimiz, yani siz öznesiniz ve sizin sahip olduğunuz her şeyi işte mülk diyor, deniliyor. Ama mülk ise hükümdarlık ve otoriteyi ifade ediyor. Mülk genellikle şuurlu varlık üzerindeki tasarruf, mülk ise şuurlu bir varlığın herhangi bir şeyi boyun eğdirip tasarruf altına alması. Demek arada da böyle bir fark var. Yani mülk dediğimiz zaman şuurlu varlıklar üstündeki tasarrufa diyoruz Kur'an'a göre. Mülk dediğimiz ise demek ki şuurlu bir varlığın herhangi bir şeyi boyun eğdirip tasarruf altına almasına da mülk diyoruz. Yani hiçbir şeye sahip olmayan ve efendisinin mutlak tasarrufu altında bulunan köleye ne diyoruz mesela Arapça? Milki yemin diyoruz. Hani milkin milki de mülkü de olmaz. Mülkün milki de mülkü de olabilir diyor alimler. Şimdi bir daha açayım belki bunu. Hani tekrar ediyorum, hiçbir şeye sahip olmayan, işte kime bağlıysa, efendisi kimse, onun mutlak tasarrufu altında bulunan köleye milki yemin deniliyor. Şimdi milk işte burada, hani milk olan kişi, onun milkin milki olmuyor. Mülkü de olmuyor. Ama mülkün hem milki hem mülkü oluyor. Yani mülk, o yüzden canlı cansız her şeye deniliyor. Malik isminin de nesnesi olduğunu görüyoruz. Yani Maliki Yevmiddin dediğimiz zaman da ya da Meliki Yevmiddin demiyoruz da Maliki Yevmiddin diyoruz. Niye? İşte o günün sahibi olan. Melik demek ki şuurluların sahibi olan, onları yönlendiren. Hani mesela Melik'in Nas diyoruz Kur'an'da. insanların sahibi olan, onları yöneten, işte mülkiyetinde olan insanları anlamına geliyor. Yani netice itibariyle şunu diyebiliriz. Mülkiyet cansız olanlara, mülkiyet şuurlu olanlara olanlar olarak tanımlayabiliriz. Ama tabii hani bugün bizim zihnimizdeki bu kavramın inşa ettiği nokta böyle değil. Biz mülkiyet deyince daha çok mal üzerindeki tasarruf olarak anlıyoruz. Ama Kur'an'a göre mülkiyet cansız olanlara olan tasarruf, mülkiyet ise şuurlu olanlara olan tasarruf. Netice itibariyle Esma-ül Hüsna müellifleri, kelam ve işte tefsir alimleri Melik ve Malik isimlerinin manalarını şöyle yorumluyorlar. Görünen ve görünmeyen alemlere, dünya ve ahiret hayatındaki her şeye gerçek anlamda hiçbir şartla mukayyet olmayarak, hani hiçbir sınır olmayarak hakim ve kadir olup dilediği gibi tasarrufta bulunan anlamını veriyorlar. Hani malikül mülk dedik ya, demek ki bunun yani izafetin birinci kavramı malik ve melik bu konuda Esma-ül Hüsna açısından değerlendirme yapan alimler diyorlar ki evet, Allah maliktir ve meliktir. Malikül mülktür, meliktir. Evet, ne demek? Görünen görünmeyen alemlere, dünya ve ahiret hayatındaki her şeye, ebedi ve ezeli olarak, gerçek anlamda, hiçbir şart olmaksızın, mukayyet olmayarak, hani hiçbir sınırlama olmayarak, hakim ve kadir olup, dilediği gibi tasarrufta bulunan. Yani Allah'ın malik olması, malikül mülk olması ya da melik olması, yani şöyle düşünün, sınır yok, ezeli ve ebedidir. Ve aynı zamanda bu ezeli ve ebedilikte bir mukayyetlik söz konusu değildir. Yani Allah'ın malik ve melik oluşu mutlaktır. Mutlak bir hakimiyeti vardır. Ve hiçbir zamanda mukayyet olup sınırlı değildir. Şimdi bizleri düşünün. Bizler bu dünyaya belli bir zaman için geliyoruz. Ve geldiğimiz bu zaman zarfında da elimizde olan hiçbir şey mutlak değildir. Her şey mukayyettir, sınırlıdır. Yani düşünün, elimizin sahibiyiz olduğunu düşünüyoruz. Gözümüzün sahibi olduğunu düşünüyoruz. Ayaklarımızın sahibi olduğunu düşünüyoruz. Ama hiçbiri mutlak olarak değil. Hepsine biz belirli bir zaman için sahibiz. Yani emanet çisi olarak sahibiz. Hani insanlar diyor ya, benim bedenim, benim hayatım. Nerede bizim bedenimiz, benim hayatım? Hepsi emanet. Yani biz, bize verilmiş olan bu mülkiyet, değil mi? Mesela hepimizin bedeni bizim mülkiyetimiz. Ama bu mülkiyetimiz ezeli ve ebedi değil. Yani öncesi de ve sonrasında sadece sürekli olarak bize ait değil. Ne kadar bir müddet? İşte bebek oluyoruz, birazcık büyüyoruz. Ne zaman ki tasarruf edebiliyoruz, ondan sonra bedenimize hakim olmaya başlıyoruz. Ta ki yaşlanana kadar ya da işte bir hastalık gelene kadar. İşte burada Allah'ın malik ve melik oluşu ezeli ve ebedidir, mutlaktır, hiçbir sınırı yoktur. Ya da hükümranlık olarak düşünün. Hani ben beden üstünde hükümranlık olarak örnek verdim ama ya da mesela Türkiye'nin işte cumhurbaşkanı olmayı düşünün. Evet, yönetir ama mutlak değildir. Belli bir zaman gelir ve insanlar belli bir zaman sonra giderler. Çünkü mukayyettir. Bu açıdan şunu hiç unutmamak lazım. Bize verilmiş, üzerinde tasarruf ettiğimiz her şeyi bir müddet sonra yerine vermek zorundayız. Bize verilen hiçbir şeyin tam anlamıyla maliki ve meliki değiliz. Ama Allah her şeyin maliki ve meliki. Burada Epiktetos geldi aklıma. Çok güzel bir söylemi var. Diyor ki, şey düşünün diyor. Hani kaptan sizi gemiyle bir sahile getirip bırakıyor. İşte siz sahilde oyalanıyorsunuz. Ara ara kaptana bakın diyor. Hani sizi çağırabilir. Kaptan sizi çağırdığı zaman gemiye binmeniz gerekir. Aman ha, eğer yaşlıysanız gözünüzü kaptandan hiç ayırmayın diyor. Hepimiz işte aslında kaptanın bizi gemiyle getirip de bıraktığı bir mülkiyetin üstündeyiz. Ama olanların hepsini geriye vermek koşuluyla. Yani bu bize verilmiş beden. Hani bugün modernizm ve postmodernizmle beraber insan kutsallaştırıldı. Çok yanlış bir durum. Çünkü insanın fıtratına uygun değil kutsallaştırılmak. Ve aynı zamanda da her istediğini istediği gibi yapabilme açısından bir felsefe oluştu. Böyle olunca da tabii burada kapitalizmin de etkisi, Fordist bakış açılarının etkisiyle de ne oldu işte benim bedenim, benim hayatım, benim koltuğum, benim evim, işte her şey bir benim. Hep bir zarf kullanmaya başladık, iyilikle benim. Hani eskiden insanlara çocuk, bu senin çocuğun mu dediklerinde Rabbimin lütfu derlermiş. Benim demeye çekinirlermiş. Çünkü senin değil, hakikaten o evlat sana Allah'ın verdiği bir emanet. Senin olamaz. Sen yapmıyorsun ki senin olsun. Yani burada Allah'ın melik ve malik olduğunu bilmek insana bu kainat içerisinde nerede olduğunun farkında olmayı anlatıyor. Ve hani bugün tabii öyle bir dönemde yaşıyoruz ki işte sosyal medya olsun, işte dijital platformlarda olsun, sürekli insana pompalanan şöyle bir şey var. İşte senin olsun, her şey senin olsun, sen her şeyi tat falan. Ve insan fark etmeden frontal lobuyla değil de şeyle düşünmeye başlıyor, libidosuyla düşünmeye başlıyor. O tefekkür sistemiyle düşünemiyor. Şimdi mülk kavramı Kur'an'da 40 ayette Allah'a nispet ediliyor. Birçok ayette de kendilerine işte tanrılık nispet edilen nesnelerin zarar verme veya zararı bertaraf etme ya da ne bileyim rızıklandırma, insanlara hitap etme, ölümü, hayatı yaratma gibi fiillere malik olmadıkları belirtiliyor. Yani dolayısıyla şunu görüyoruz, Kur'an'da 40 ayette mülk kavramı, işte malikül mülk gibi Allah'a nispet ediliyor. Birçok ayette de Allah'a nispet belki dolaylı yoldan yapılıyor. Hani diyor ki tanrılık nispet ettikleriniz nesnelerin işte onların ne zarar verebilirler, ne zararı bertaraf ederler. Efendim hayatı ve ölümü yaratamazlar. Hani diyor ya İbrahim peygambere Nemrut. İşte ben öldürürüm de diriltirim de. İşte bir adamın ölmemesi, yani tam öldürecekken vazgeçiyor. Bak dirilttim diyor. Bir tanesini de öldürüyor. Bak öldürdüm diyor. O zaman İbrahim peygamber müthiş bir cevap veriyor. Ama benim Rabbim diyor, güneşi sağdan, güneşi doğudan doğuran, güneşi batırandır. Zaten Nemrut'un oradaki düşünce yapısının ne kadar basit olduğunu görüyoruz ama yine de şunu anlıyoruz İbrahim peygamberin cevabıyla. Yani o çok daha ilerisinde bir cevap veriyor. Benim Rabbim güneşi doğuran ve batırandır. Şimdi burada malik olma, kudret ve tasarrufu altında bulundurma anlamındaki mülkün sadece Allah'a mahsus olduğunu anlatan 30 kadar ayet olduğunu biliyoruz. Ve burada hani Allah'ın görünür görünmez semavat, arz çerçevesinde işte birçok yani bildiğimiz bilmediğimiz her şeyin sahibi olduğu anlatılıyor. 4 yerde ahiretteki mülkiyete atıfta bulunuyor Allah ayetlerde. Hükümdarlık, kudret ve azamet manasında daha çok da görünmeyen alem içinde meleküt isminin kullanıldığını görüyoruz. Mesela Allah'a izafe edilen 2 tane ayette her şeyin mülkiyet ve tasarrufunun Allah'a kudretinde olduğunu görüyoruz. Mesela Mü'minin suresinde. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Kul men biyedi melekutu külli şeyin ve yuciru ve la yucaru aleyhe in kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümdarlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir? Yine Yasin suresinin son ayetinde de geldiğini, 83. ayette de geliyor. Fesübhanellezî biyedihî melekûtü küllü şeyin ve ileyhi turcûn. Her şey onun kudretindedir. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah'tır. Yani hiç kimse hiçbir şeyin hakiki olarak sahibi değildir. Ama her şeyin sahibi olan Allah'tır. Hatta mesela Taha suresinde de şöyle geçiyor. Hak, melik ismi mesela Hak ismiyle geçiyor. Fetealallahül melikül hak. Fetealallahül melikül hak. وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيٌ وَقُلْ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma. Rabbim ilmimi arttır de. Taha suresi 114. ayette. Mesela iki ayette de Melik ismi Kudüs ismiyle geliyor. Hani mesela bir tanesi şeyde geçer. Haşr suresi 23'te geçer. Bir tanesi de Cuma suresi 1. ayette geçiyor. Haşr suresini hepiniz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu. El melikil kuddüsü selâmil mü'minil muhemmil azizü cebbal mütekebbir. Subhanallah amma yüşekün. Ayrıca Cuma suresi de yüsebbühü lillâhi mâ fissemâvâti vel ardil melikil kuddüsü azizil hakim. Ve burada farkındaysanız özellikle melik isminin de şey olarak görüyoruz. Önde geldiğini görüyoruz. Yani bütün o hükümranlığın sahibinin Allah olduğunu ifade ediyor. Fatiha suresinin yine 4. ayetinde de yine görüyor. Maliki yevmiddin diyor görüyoruz. Yani burada Malik ya da Melik şeklinde okuyoruz ama ki mesela Taberi Melik şeklinde okumayı daha tercih edenler de var. Ve burada Hazreti Peygamber'le içlerinde Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman'ın da olduğu bazı sahabelerin Maliki Yevmiddin şeklinde okudukları kaydedilmiş. Yani Melik kıraatinin sonradan ortaya çıktığını da düşünenler var. Neyse ama biz burada şunu anlıyoruz. Yani sonuçta Malikül Mülk olan o mülkiyetin her şeyin tasarrufu ezeli ve ebedi olarak elinde olan Allah. Ve burada yine Ali İmran suresinde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Kulillahümme malikül mülki tü'til mülke men teşâ ve tenzul mülkü mimmen teşâ ve tu'izzü men teşâ ve tuzillü men teşâ biyedikil hayr inneki alâ kül şeyin kadir. Sadakalar yazım. Bu ayeti çok hiç unutmayalım. Bu ayet çok önemli. Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah. Kulillahümme Allahümme de ki malikül mülk. Malikül mülk. İşte burada da Malik ismi. Yani Malikül mülkü görüyoruz ya işte burada asıl olan Malik ismi. Yani ey Malikül mülk. Mülkü dilediğine verirsin. Mülkün gerçek sahibi olan Allah'a mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de ve tenze'ül mülk mimmen teşâ. Dilediğinden de çekip alırsın. Yine devam ediyor ayet. Ve tu'izzü men teşâ'ü. Dilediğini şereflendirir. Ve tüzüllü menteşe dilediğini de zelil edersin. Hiç kuşku yok ki inneke alâ küllü şeyin kadir. Her şeyin kudreti sana ait. Şimdi burada malikül mülk terkibi yer alıyor ve burada daha çok dünya hayatıyla ilgili hükümranlığın zat-ı ilahiyeye has olduğunu anlıyoruz. O açıdan malikül mülkü biraz daha alimler şey olarak yorumluyorlar. Diyorlar ki burada dünya hayatıyla ilgili Allah'ın mülkiyete sahibi olması, efendim dünya hayatıyla ilgili hükümranlığının işte Mevla'ya has olduğunu söylüyorlar. Ve aynı zamanda o Fatiha suresinde geçen Malik Yevmiddin terkibindeki Malik ise ebedi hayatın hükümranlığını Allah'a izafe ettiğini söylüyorlar. Yani şunu anlıyoruz. Demek ki asıl olan Malik ve Melik isimleri. Malikül mülk dediğimiz zaman demek ki Allah'ın dünyaya ait hükümranlığı Melki Yevmiddin dediğimiz zamanda bu kalıp ise, bu terkip ise Allah'ın burada malik olması ebedi hayatın hükümranlığını Allah'a izafe ediyor. Ve biz burada aynı zamanda şunu anlıyoruz, özellikle Ali İmran 26. ayetle, evet, de ki mülkün sahibi Allah. Evet, bütün bu mülkün sahibi Allah. Hani sadece toprağın, evin, arabanın değil, insanın, embriyonun, havanın, suyun, yerin, göğün, her şeyin malikülmülk, bu kainatın hepsinin sahibi Allah. Ve istediğine istediğini verir, istediği zaman da çeker alır. Demek ki bu iki terkip, yani malikülmülkle Melki Yevmiddin, iki tane terkip. O açıdan hani biz demek ki isim olarak Malik ve Melik'i alıyoruz. Hatta işte Melik ismi hem İbn-i Mace'de, Tirmizi'de de yer alıyor. Mesela Malik sadece Tirmizi'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a nispet edilen mülk, meleküt, melik, melik ve malik kelimelerinin çeşitli hadis-i şeriflerde geçtiğini görüyoruz. Hazreti Peygamber tarafından farz namazlarından sonra okunan, biliyorsunuz, şey var ya, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamd. Orada lehül mülk ifadesini kullanıyor. Bu hadis de mesela hani şeyin mücem, el mücemi için esas aldığı 9 kitabın tamamında bu duanın olduğunu biliyoruz. Hatta mesela yine şeyde hacif şeyinde menasikini yaparken lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk. Yani burada bu mülk sana aittir. Yine bir tasavvur inşası var. Yani meleküt kelimesi de sahip oluş anlamına geliyor ama burada zu ve azamet sahibine gelen ceberut kelimeleriyle birlikte zül ceberut vel meleküt diye Hazreti Peygamber'in tesbihinin olduğunu da biliyoruz. Demek ki yine Hazreti Peygamber'in her sabah Sübhanallah ve bihamdi Sübhanallah el-Azim gibi duaları öğretmesi aslında bize bu Malikül Mülk olanın ve Maliki Yevmiddin olanın Allah olduğunu gösteriyor. Bize bunları çok iyi anlatıyor. Ama demek ki bunlar terkip olarak kullanılıyor. Malikül Mülk ve Maliki Yevmiddin terkip olarak kullanılan ifadeler, demek ki asıl olan Allah'ın ismi olarak kullandığımız Melik ve Malik. Ve burada da ne anlamış oluyoruz? Esma-i Hüsna müelliflerinin dediği gibi, demek ki Melik, Malik deyince aklımızda şu olacak: görünen, görünmeyen alemlere, dünya hayatı ve ahiret hayatında her şeye hakiki anlamda hiçbir şart mukayyet olmayarak hakim ve kadir olup dilediği gibi tasarrufta bulunan anlamına geliyor. Şimdi bu konuda tabii şunu unutmamak lazım. Hani Maturidi, İmam Maturidi Tevilatül Kur'an'da tefsirde diyor ya, mutlak manada malik kavramının sadece Allah'a nispet edilebileceğini söylüyor. Mesela insanlar için falan şeyin maliki şeklinde kayıt koymanın gerektiğini kaydediyor. Yani gerçek anlamda malik Allah'tır. Hem falan şey, bir insana eğer bir şeyde malik diyeceksek, orada falan şeyin maliki diye not almak gerektiğini söylüyor. Burada mesela Kuşeyri Allah'ın yegane malik olduğunu söylüyor ve bunu bilen bir kişinin hiçbir mahluka boyun eğmeyeceğini, yani insanların zevklerine, insanların dayatmalarına asla Allah'ın malik olduğunu bilen kişi boyun eğmez diyor. Çünkü onun Allah'ın kudret ve malikiyetine, mahiyetine vakıf olduğu için diyor, sadece Rabbine yönelir. Başkasının düşüncesi, başkasının beğenisi, bunları önemsemez. Çünkü bilir ki sadece ve sadece malik olan Allah'tır. Melik olan Allah'tır. İmam Gazali de der ki, Melik ile Gani ismi arasında bağlantı vardır der. Gani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Melik ise her şeye kendisine muhtaç olandır. Yani evet, Allah Gani'dir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Allah Melik'tir, Malik'tir. Her şey kendisine muhtaçtır. Burada demek ki bu bağlantı da önemli bir bağlantı ve bu bağlantıda yani şeyin farkına varmak. Evet, hiçbir şeye ihtiyaç duymayana ihtiyaç duyulması. Yoksa insanoğlundan beklememek lazım. İnsanların takdirine göre davranmamak lazım ki Kuşeyri'nin de dediği gibi insan eğer Rabbinin yegane malik olduğu bilincine varırsa Allah'ın yarattığı hiçbir mahluka boyun eğmez. Yine aynı şekilde Ebu Bekir İbn-i Arabi kelimenin hiçbir şeye muhtaç olmama şeklinde bir manasını söyler ve zati ve tenzih sıfatlar içinde alır. Der ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Olmaz. Çünkü her şey onun tasarrufundadır. Şimdi Kur'an'da melik kökünden biraz önce söyledik. Malik, melik ve melik 3 tane sıfat geliyor. Ama malikil mülk ve maliki yevmiddin bunlar demek ki terkipler. Ama asıl bizim bildiğimiz, kullandığımız, Kur'an'da geçen isim olarak kabul ettiğimiz meliktir. Ve sıfatı müşebbehe olan, çokluk bildiren bir isimdir. İbn-i Kayyım hatta burada der ki, Malik sadece fiilinde tasarruf sahibi olandır. Melik ise hem fiilinde hem emrinde tasarruf sahibi olandır. Öyle de şey yapar. Hatta şeyi de söyler. Taha'da dedik ya. Fetealallahül melikül hak. Yani evet haktır. Allah'ın melikliği haktır. Allah'ın melikliği değişmez. Allah'ın melikliği zatına bakar. Yani öyledir ki onun o asli sıfatıdır. Hiçbir şeye de ihtiyacı yoktur. Yani bir sıfat Allah'ın ya zatına bakar ya da fiiline bakar. Yani şöyle zat-ı sıfat dediğimiz ne? Eğer sıfatın sahibi o sıfatı bizatihi varlığı yüzünden almışsa, varoluşsal olarak almışsa ona zat-ı sıfat diyoruz. Zat-ı sıfatlar isme yakındır. Mesela öznesinin özelliği sabit ve daimdir. Yani o sıfat onda var, o onda sabit ve daimdir. Mesela dünyevi olarak düşünürsek, diyelim benim bir öğretmen olmam, dünyevi açıdan. Ha bu bir süreklilik ifade eder ya, ha bu eylemim benim biraz daha ne yapar? Zatıma bakar. Fiili sıfat dediğimiz ise, eğer sıfatını fiili sebebiyle almışsa buna fiili diyoruz. Yani pardon biraz önceki öğretmenliğim işte fiili sıfatıma giriyor. Yanlış söyledim. Zatı sıfatıma mesela kadın olmam giriyor. Yani benim bu zatı sıfatımdır. Mesela merhametli oluşum. Belki bununla ilgili olmasıyla, bununla yakın olmasıyla işte zatı sıfatıma yakındır. Yani fiili sıfatı fiili sıfatım ise eylemle alakalıdır. Yaptığımız eylem eğer işte bizim fiilimiz sebebiyle alıyorsak diyelim öğretmenlik yapmam işte bu fiili sıfattır. İşte Allah'ın melik olması kendi zatından ve sıfatından kendi dışındaki her varlıktan müstahni olması. Yani kendisi zatında ve sıfatında hiç kimseye muhtaç değildir. Bu zatına ait bir şeydir. Yani Allah'ın mülkiyeti limitsizdir, sınırsızdır. Allah'ın melikliğinde şartlar Allah'ı etkilemez. Ama insan bir yerin meliki olabilir, hükümdarı olabilir, annesiniz, evinizin yöneticisi olabilirsiniz ama etkileniriz. Krallar etkilenir, hükümdarlar etkilenir, cumhurbaşkanları etkilenir, herkes başbakanlar etkilenir. O yüzden onlara melik denmiştir, melik denmemiştir. Yani bizim geleneğimiz krallara, hükümdarlara melik demiştir. Nasıl bir adaplı gelenek var, nasıl bir edeptir. Çünkü melik olan Allah'tır. Sadece Yusuf suresinde Firavun için kullanılmıştır. Ve bir de Kur'an'da Davut peygamber için melik sıfatının kullanıldığını da biliyoruz. Şimdi melik isminin insana bakan yönleri var. Yani biz melik ismini bilen bir insan bilir ki Mülk suresi 2. ayette geçiyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluveküm eyyüküm ehsenü amelâ ve fil azîzü gafur. Yani yokluğu da varlığı da yaratan Allah'tır. Bilir bunu. İki, varlığın devamlılığını da yaratanın Allah olduğunu bilir. Ve Allah'ın melikliğini bilen haddini de bilir. Yani bir insan Allah'ın melik olduğunu biliyorsa, malikül mülk olduğunu biliyorsa, o terkibe göre malikül mülk olduğunu biliyorsa ya da maliki yevmiddin, ahiret gününün sahibi olduğunu da biliyorsa bir kere kula kul olmaz. Kula kul olmaz. Kula kul olmak sadece birinin istediklerini yapmak, işte onun tarafından takdir görmek anlamına gelen bir şey değil. Yani burada riya yapmak ya da ne bileyim başkaları likelasın diye bugünün kula kul olması likelamakla geçiyor. Sosyal medyada geçiyor maalesef. Eşyaya kul olmaz. Yani işte onu da alayım, bunu da alayım, buyum olsun. Yani mülkiyetle güzel, doğru bir servetle doğru bir iletişim ahlakı kurar. Servet ahlakı vardır. Aynı zamanda kula kul olmadığı gibi kimseyi de kendine kul edinmez. Hani ne bileyim bu güzel bir ahlaktır. Yani ne öğrencisini ne de insanları asla kendine kul edinmez. Kendi için düşünmez. Yani çocuğum var ileride beni bakar diye düşünmez. Benim sahibim Rabbim der. Kulları kendisinden istemekle Allah ödüllendirmiştir. Bu da Allah'ın bir ikramıdır. Ve kulu kula el açmak, el açmaması açısından bu sıfatı bilmek, bu sıfatları yani Allah'ın melik, malik olduğunu bilmek, malikül mülk olduğunu bilmek önemlidir. Şimdi hani şöyle bir söz vardır ya, bir şey istersen insandan isteme, zira verirse minnettir, vermezse zillettir. Allah'tan iste ki, verirse nimettir, vermezse hikmettir. İşte Mevla'nın melik olduğunu bilen, malik olduğunu bilen, malikül mülk olduğunu bilen sadece ondan ister. Çünkü insandan istersiniz, verirse nimettir ama vermezse kötü hissedersiniz, zillettir. Allah'tan iste, verirse nimettir, vermezse hikmettir. Şimdi şeyde bir hangi kitapta da hatırlayamıyorum ama Bediüzzaman'ın Said Nursi'nin şöyle bir şeyi var. Azim bir malikül mülk büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit o zat dört nevi ameliyeyi onun binasında istihdam ve istimal eder diyor. Böyle bir temsili var. Yani tekrar edeyim. Diyor ki azim hani Allah bir malikül mülktür diyor. Büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit o dört nevi ameliyeyi onun binasında istihdam ve istimal eder. Şimdi burada temsilde ifade edilen malikül mülk bir şehri veya sarayı bina ederken dört kısım ameliye istihdam eder. Şimdi birinci kısım memlük ve kölelerdir. Yani bunların maaşı yoktur. Sadece efendim kimse onların başındaki onun namına çalışırlar ve her yaptıkları işi mecburen şevkle yapmakları gerekir ve o aldıkları lezzetten dolayı da artık öyle gelirler. Maaş ve rütbeye bile ihtiyaç duymayacak hale gelirler. İkinci kısım bazı ami hizmetkarlardır. Yani ne için çalıştıklarını bilmezler. Kendi yani Malik-i Zişan kendi ilmiyle onları çalıştırır ve onlara layık maaş verir ama onlar fark etmez her türlü çalışırlar. Üçüncü kısım ise bir kısım hayvanattır. Onlara yalnız bir yem verilir ve kendi kabiliyetlerine uygun işlerde çalıştırırlar. Yani kendi kabiliyetleri istikametinde çalıştırdıkları zaman yaptıkları işten de lezzet alırlar. Yani daha çok hani şöyle düşünün hani işte koyuna ot verirsiniz. arı işte çiçeklerden öz toplar. Dolayısıyla bu şeyine göre, yaratılış amacına göre verildiği zaman işte onda da böyle bir lezzet olur diyor. Dördüncü kısımda diyor öyle ameleler vardır ki ne yaptıklarını, ne için yaptıklarını ve kimin için çalıştıklarını ve diğer çalışanların ne için çalıştığını ve o malikül mülkün maksadının ne olduğunu bilirler. Ve bu çalışanlar diğerlerine de nezaret ederler. Derece ve rütbelerine göre hepsinin ayrı ayrı maaşları vardır. İşte burada diyor malikül mülk alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İnşa ettiği şehir ve saray ise şu kainattır. İşte burada hani çalışanlar ameleler dedikli vardı ya hani birincisi köleler. İşte o birinci olan kısım meleklerdir diyor. Hani meleklerin makamları sabittir. Yalnızca emredilen işleri yaparlar ve o işlerden kendilerine ait bir lezzet alırlar. İkinci kısım hayvanlardır diyor. Ama hayvanlar ne için çalıştıklarını bilmez. Ama Allah onlara çalışmaları için bir lezzet verir. Öyle çalışıp giderler. Üçüncü kısım diyor bitki ve cansız eşyalardır. Yani cüzi ihtiyarları olmadığından maaşları yoktur. Fakat onların da bir nevi lezzetleri vardır. İşte meyvelerinin terbiyesinde, büyümelerinde, birbirleriyle aşılanmalarında bu mana hissedilir. Dördüncü kısımda insanlardır diyor. İnsanlar ne için istihdam edildiklerini bilirler. Çalışmalarından büyük bir zevk duyarlar, lezzet alırlar. Kainatın yaratılış maksadının ne olduğunu bilirler. Şimdi şöyle kısaca güzel bir örnek vermiş. Bir hikaye yani bir aslında metafor oluşturmuş. Diyor ki bir malikül mülk var, bir şehir inşa etmiş diyor. Ettiği şehir ve saray şu kainattır diyor. Malikül mülk Allah'tır. Onun inşa ettiği şehir ve saray bu kainattır. Ve bu kainatta da dört tane çalışan kesimden bahsediyor. Birincisi meleklerdir diyor. Makamları sabittir. İşte kendilerine ait bir haz alırlar ama hiçbir maaşları yoktur. İkinci kısmı hayvanlardır. Ne için çalıştıklarını bilmezler. Ama Allah onlara bir lezzet verir ve o işi yapma ihtiyacı duyarlar. Üçüncü kısım bitki ve cansız eşyalardır. Cüzi ihtiyarları olmadığından maaşları yoktur. Fakat onların da bir nevi kendilerine ait lezzetleri vardır. Dördüncü kısımda insanlardır diyor. İnsanlar ne için istihdam edildiklerini bilirler. Çalışmalarından büyük bir zevk duyarlar, lezzet alırlar ve yaratılış maksadının ne olduğunu bilirler. Bu metaforu hakikaten çok güzel anlatmış. Şimdi Kur'an'da Allah'ın Melik ya da Malik ya da Malikül Mülk bunlarla ilgili olan isimleri üstünde biraz durmak istiyorum. El-Melikül Hak geçiyor. Yani Taha 114'te haktır. Allah'ın melik olması haktır. Ne demek? Allah'ın melikliği değişmez. El Melikül Kuddüs Haşr suresi 23. ayet. Allah melik ve Kuddüs'tür. Yani onun melikliğinde bir kutsiyet vardır. Meliklik yapabilirsiniz ama kutsiyetiniz yoktur. Kutsaldır melikliği. Melik-i Naz, Nas suresi 2. ayette geçiyor. İnsanların da meliktir. Yani düşünebilen, şuurlu varlıkların da melekidir. Maliki Yevmiddin, din gününün, Fatiha suresi 4. ayet, din gününün melekidir, malikidir. Yani o gün bütün hükümranlık Allah'a aittir. O gün kimsenin hükümranlık yapabilecek bir gücü olmayacaktır. Malikül Mülk, mülkün sahibidir. Ali İmran 26. ayette geçer. Burada da Malikül Mülk'ü zaten bugün görüyoruz. Malikül Mülk dediğimiz zaman da demek ki bütün bu kainat, bütün bu dünyadaki mülkiyetin ve milkiyetin sahibi Allah'tır. Melekin Muktedir, Kamer suresinde geçiyor. Yani onun mülkiyetinde iktidarı olandır. Ve aynı zamanda Cuma suresinde de gördük ya, göklerde ve yerde olanların hepsi Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih eder. Şimdi burada şunları da unutmamak lazım. Malik ve Melik, Malikül Mülk ve Melikül Yemiddin bunları bilen kişi ne yapar? Servetinin sahibi olmadığını bilir. elinde ne varsa onun emanetçisi olduğunu farkındalığıyla yaşar. Yani zaman. Allah bu zamanı vermiş. Diyor ya ahiret gününde insana 5 soru sorulacak. Sorulardan bir tanesi o. Zamanını nerede harcadın, tükettin? Zamanı boşa tüketmez. Zamanı kendi güzelliklerine ayırır. Ve aynı zamanda da Allah'ın Maliki Yevmiddin, Malikül Mülk olduğunu bilen kul, dünyalara sahip olsa da, Cüneyt Bağdadi'nin dediği gibi, dünyaların kendisine sahip olmasına izin vermez. Hani Cüneyt Bağdadi'ye soruyorlar ya, insan nasıl böyle şey olur, tam anlamıyla nefsinin terbiye eder, kemalata uğraşır. Burada servet tasavvuru sorununca şunu söylüyor. Yani aslında fakir tasavvuru belki de bu. Diyor ki dünyalara sahip olsa da sahip oldukları ona sahip olmaz. Allah'ın Malikül Mülk ismini bilen kişi dünyalara sahip olsa onların kendisine sahip olmasına izin vermez. Bilir ki onlar geçici sürede. Yani düşünün şimdi 5 tane arabanız var. 5'ine de sahipsiniz. Ama arabalar size sahip olmamalı. Yani o arabalar için yaşamamalısınız. Kendinizi o arabalara hapsetmemelisiniz. Mahkum etmemelisiniz. Ve aynı zamanda Malikül Mülk ismini bilen kişi mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu bilir. Ve kula mı, mala mı ait? Ait mi, sahip mi? Bunun farkına varır. Yani hadis suresi 23. ayette diyor ya, hani insan elinizden çıkanlara üzülmeyin diyor. Ya da elinize geçenlerle şımarmayın. Çünkü sen sahip değilsin. Emanetçisin. Ve insan unutmaması lazım. Servete malik değil de emanetçi olmanın ölçüsü var. Malın ele geçmesiyle elden çıkması bir olmalı. Hani bir gün İmam-ı Azam ders anlatırken işte birisi yanına geliyor. Ondan sonra böyle bir elhamdülillah diyor yani. Biraz sonra yine birisi bir haber veriyor. Yine aynı tepkiyi verince soruyorlar, hocam ne oldu? Biri bir size haber verdi, olumsuz bir haber olduğunu anladık. İkinci gelen kişi sanki olumlu bir haber verdi ama ikisinde de siz hamd ettiniz. Diyor ki evladım, ilk gelen kişi biliyorsunuz İmam-ı Azam Hazretleri zengindi. Benim ticaret işte filomun işte büyük bir kaza geçirdiğini söylediler. Kalbimi yokladım. Ne kadar üzüldüğüme baktım. Baktım ki bir sıkıntı yok. Elhamdülillah o verdi, o aldı diye düşününce hamd ettim diyor. Biraz sonra da gelen o haberin yanlış olduğunu haber verdiler. Yine kalbime baktım. Baktım ki yine şımarmadım. Evet, yine o almıştı, o verdi deyip hamd ettim. Kalbimi o halde görünce buna elhamdülillah dedim diyor. Ve işte Allah'ın Malikül Mülk ismini bilmek, Melik ismini bilmek bizi sahip olduklarımıza kul köle yapmaz. Ve biz bu ayeti kenara yazmamız lazım. Ali İmran 26. ayet. Ey mülkün, Malikül Mülk olan, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de alırsın. Sen hakkıyla gücü yetensin. Yani burada belki şunu da söylemek lazım. Hani diyor ya Yunus Emre, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var gel biraz da sen oyalan. Yani evet, elimize birçok şey geçebiliyor. Elimize geçenlere sahip gibi davranabiliyoruz. Ama hiçbirinin sahibi değiliz. Hepsi bize Allah'ın emanet ettikleri. İşte servet ahlakını doğru oluşturabilmemiz açısından Allah'ın Malik, Melik isimlerini bilmemiz gerektiği gibi aynı zamanda da Malikül Mülk olan terkip, Allah'ın o işte bu isimlerinden meydana gelen terkibi de bilerek yaşama bilincine ermemiz gerekiyor. Ve bu aslında günümüz dünyasına çok daha fazla hitap ediyor. Günümüz her şey benim olsun günü. Günümüz dünyası her şeyi istediğim gibi elde ederim ve harcarım. Yani harcıyorsam varım. Halbuki emanet bilinci olan bir insan istediği gibi harcamaz. Suyu israf edemez. Hani Efendimiz diyor ya, nehir kenarında bile olsa abdest alırken israf etmeyin diyor, nehir kenarında. Hani o gün de suyla ilgili de bir problem yok. He, diyor ki bak, sana emanet bu su. Çevre sana emanet. Zaman emanet. Hayat emanet. Gözlerin emanet. Bugün dijital dünya yüzünden herkes miyop. Yeni nesil hastalığı miyop. Hastalık diyorlar ya, gözlerin miyop olması. İşte o emaneti yanlış kullanmanın sonucunun bedellerini ödüyoruz. Evet, dolayısıyla Allah Melik, Malik olandır. Malikül Mülk olup da bütün mülkün ve milkiyetin sahibi olandır. Rabbim hakikatiyle anlayanlardan, Allah Rabbimizi doğru tasavvuruyla, yani doğru bir şekilde onun sıfatlarını doğru bir şekilde inşa edip, doğru bir şekilde anlayıp ve aynı zamanda da tezahürlerini hayatımızda bulabilmeyi bizlere nasip ve lütfeylesin diyorum. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın salatı selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun efendim.